Ayrım 10.
Orada Golubov'la karşılaşacağını hiç ummamış olan bahtsız heyeti aceleyle uzaklaşmaya çabalıyordu ki Panalbay'ın ölçülü ve kısık ama kesin ve vaat dolu sesi geldi. Daha çabuk, daha çabuk defolun karşımdan dinsiz herifler, yoksa paramparça ederim sizi. Orkestra coşmuştu. İlk alaylar sarsılarak geliyordu şimdi. Petriura'nın hizasına ulaştıklarında askerler kendiliklerinden zafer diye haykırıyor ve yan sokaklara dalıp kayboluyorlardı. Gözleri hiç de dostça sayılmayacak bakışlarla dolu seferiler kitlesi çıplak ayaklarıyla sessizce ve sendeleyerek ilerliyordu. Biraz düzen sağlayabilmek amacıyla oradan oraya koşuyordu sarşineler. Ama boşuna gayretti bu. Düzene girmeye ne hal ne de niyetleri vardı seferilerin. Tam bu sırada ağzı bir karış açık bir halde Pan Ataman'a bakmakta olan bir çocuk yuvarlandı yere. Çamurların içine ve yüzlerce çıplak ayağın ortasında bir türlü doğrulamadı. Bir gülüştür almıştı seyredenleri. Askerlerin sırası birbirine girmişti. Karma karışık bir şekilde geçmeye devam ettiler. Bu tatsız manzaradan hoşlanmamış olan Petliura geçit resmini yarıda bırakıp arabasına atladı. Akşam yemeğine kalmayı da reddederek gitti şehirden. Seraşka Buruşak, kız kardeşi ve Klimka da vardı seyircilerin arasında. Kilisenin alçak duvarına tünemiş, basamaklardaki eşraf topluluğuna bakıyorlardı nefretle. Seraşka dayanamayıp kışkırtıcı ve yüksek sesle kardeşine bağırdı. ''Bu kadar gördüğümüz yeter Valya, gel gidelim artık.'' Şaşkınlık içinde baka kaldılar arkalarından. Albay Çerniyak yanında bir esavulla dört nala gelip muhafız odasına dalmıştı. ''Komutanınız nerede?'' ''Bilmiyoruz ki.'' diye yanıtladı muhafızlardan biri. ''Çıkmıştı biraz önce.'' Çerniyak dört bir tarafı tarıyordu gözleriyle. Pislik içindeydi o da. Kim bilir kaç yıldır hiç düzeltilmemiş gibi duran yataklara takıldı gözü. Yatakların üzerine kıvrılıp kalmış kazaklara baktı bir an, sonra gürledi. Ağır mı nedir burası? Kokuşmuş domuzlar gibi kıvrılıp yatmış, ne yapıyorsunuz burada? Kazaklardan biri karnını iyice doyurmuş olacak, uzun uzun geğirdikten sonra konuştu. Ne bağırıp duruyorsun be? Biz de bağırırız senin kadar, istersek. Olduğu yerde şöyle bir sıçramıştı Çerniyak. Ne dedin diye haykırdı. Kimin karşısında bulunduğunu bilmiyor musun sen hayvan? Albayım ben, albay. İyice anladın mı köpek dölü? Kıçının kırbaçla okşanmasını istemiyorsan fırla hemen. Fırla dedim. Çıkarıp atın bütün pislikleri buradan. Yatakları yapın, insan kılığına girin biraz. Kazaklara bak hele. Kazak demezler size. Bal gibi eşkıya derler. Davranın. Esol da elinden geleni ardına koymuyordu albaya yardımcı olmak için. Etrafa küfürler yağdırıyor ve kırbacına inandırıcı ıslıklar çaldırarak tembel askerleri harekete geçiriyordu. Muhafız odası arı kovanına dönmüştü birdenbire. Tutukluların oraya da bir göz atalım albayım isterseniz. Kim bilir daha ne aptallıklar yapmıştır bunlar. Masum insanları da hapsetmişlerdir varıp baksanız. Eğer öyleyse şamata hazır demektir. Ortalığa emir yağdırmaya başlamıştı Çerniyak. Komutan nerede? Gidip onu bulun bana. Hapishanenin anahtarlarını verin. Avda muhafızlar hazır ola geçsin. Süngü taksınlar. Açın kapıyı. Tutukluların yüzleri güçlükle seçilebiliyordu zindanın yarı karanlığında. İhtiyardan başladı albay sorguya. Niçin getirdiler buraya seni? Pantolonunu tutarak zorla doğruldu yaşlı adam ve dehşetten kekeleyerek kesik kesik yanıt verdi. Ben de bilmiyorum ki. Getirdiler öyle. Bekliyorum işte. Ne yapayım? Bir at çalınmış. Bana yüklediler suçu. Oysa halim bile yok benim. Masumum, Allah sizi inandırsın. Kekeleyip durma, yeter. Ne atıymış bu çalınan? Sizin atınız. Yani resmi bir at. Kiracılarım içki almak için sattılar atı. Beni de buraya sürüklediler. Sabırsızlık içinde omuzlarını sikti Çerniyak. Topla pılını pırtını ve yaylan buradan. Önce kulaklarına inanamadı ihtiyar. Gözlerini kıpmaya başlamıştı şaşkınlıktan. Yani serbest miyim şimdi ben? Serbestsin evet. Kaybol ortalıktan hadi. Ya sen Valide Hanım, seninle tanışmamızı neye borçluyuz bakalım? Samogonisa'nın ağzı yiyecek doluydu ama gene de bir çağlayan gibi konuşmaya devam etti. Ben mi ekselans müdür? Bana haksızlık ettiler. Adaletsiz bir iş sonunda getirildim buraya. Dul bir kadıncağızım ben. Önce gelip samogonumu içtiler, sonra da buraya kapattılar beni. Kısacası samagon ticareti yapmaktasın öyle mi? Bu soruya çok canı sıkılmıştı babanın. Ticaret olur mu hiç efendim diye inledi. Komutan örneğin tam 4 litre içkimi aldı elimden. Bir tek metelik ödemedi. Hepsi birbirinden beter bunların. İçiyorlar ama para yok. Eğer bunun adına ticaret diyorsanız siz... Anladım anladım. Hadi bakalım fırla sen de. Cehenneme kadar yolum var şimdi. Kesinlikle nazlanmadı baba. İki büklüm temenneler çakıp geri geri giderek ama sepetini almayı da unutmayarak çıktı hücreden. Hala sesi işitilmekteydi. Allah size uzun ömürler versin bay müdür. Dolinik gözleri şaşkınlıktan dört açılmış seyretmekteydi bu komediyi. Tutukluların içinde hiçbiri anlayamıyordu bu ani merhametin nereden geldiğini. Sen peki, sen ne arıyorsun burada? Yavaş yavaş ağır ağır kalktı Dolinik. Çılgınca bir düşünce parlıyordu kafasında. Ya bir de mucize kabilinden gerçekleşirse? Beni dedi, akşam 8'den sonra sokakta dolaştım diye tutukladılar. Bütün vücudu dehşet verici bir bekleyiş içinde gerilip kalmıştı. Derdin neydi gece vakti sokakta? Saat daha 10 bile olmamıştı. Sanki bir başkası konuşuyor gibiydi onun ağzından. Delice bir şeydi bu. Sözünü kesti albay. Yeter, sen de defol. Kanatlanmıştı sanki Dolinik. Ceketini unuttu telaşından. Albay devam ediyordu. Yere çökmüş olan Pavel tümüyle şaşkına dönmüştü. Bir türlü toparlayamıyordu kafasını. Herkese bırakıyorlardı işte. Dolinik'i bile bırakmışlardı. Geceleyin dolaştığını söylemişti Dolinik, değil mi? Ne demek bu? Tuhaf doğrusu. Birdenbire durumu kavradı sonra. Sıra berberdeydi şimdi. Ya sen? Bembeyaz kesilmiş olan zartı titreyerek ve boğuk bir sesle cevap verdi. Ortalığı karıştırdığımı söylediler. Anlamadım bile ne demek istediklerini. Çernaya kulaklarını dikmişti hemen. Vay vay dedi. Nasıl karıştırıyormuşsun bakalım ortalığı? Vallahi bilmiyorum. Büyük atamana Yahudi toplumu adına bir dilekçe vermek üzere imza topladıklarını söyledim sadece ben. Esaul albaya yaklaşarak pogromlar yasaklansın diye topluyorlarmış dedi. Biliyorsunuz ki burada bir pogrom oldu geçenlerde. İnsanlar korkuyor tabi. Tabi tabi sana ben bir dilekçe yazarım pis Yahudi. Esaul'a dönmüştü Çerniyak. Benim için saklayın bunu dedi. Dikkat ve özenle saklayın. Hemen karargâh postalarsınız. Kendisiyle bizzat konuşacağım. Bu dilekçe hikayesiyle kim uğraşmış öğrenelim hele bir. Derdini anlatmak için son bir çaba gösterdi Zelser ama boşuna. Esaul'un kırbacı yüzünde şaklamıştı çoktan. Kapat çeneni, köpek. Acıdan dişleri birbirine vurarak bir köşeye sığındı berber. Dudakları titriyor, güçlükle zapt ediyordu hıçkırıklarını. Çerniyak şimdi Pavel'i karşısına almış süzüyordu. Senin suçun neymiş bakalım? Papuçlarım için bir parça kesmiştim eğerden. Hangi yerden? Bizim evde iki kazak oturuyordu. Atlardan birinin eski bir eğeri vardı. Papucuma deri olur diye bir parça aldım ben de. Anlayınca buraya getirdiler. Büyük bir özgürlük umuduyla alıp ekledi hemen. Yasak olduğunu bilsem elimi bile sürmezdim. Tiksinerek bakıyordu albay. Komutanınız da iyi vakit geçiriyor doğrusu diye humurdandı. Tehlikeli tutuklular demek bunlar. Hadi bakalım fırla sen de evine ve babana benim adımı söyle. İyi bir tokat atsın kıçına. Hadi çabuk. Kulaklarına inanamıyordu Pavka. Semiş de fırlayıp Dolinik'in ceketini kaptı ve koştu. Muhafız odası, parmaklık, sokak. Hücrede bahtsız zarsel kalmıştı tek başına. Dehşet içinde etrafına bakındı. Kapıya doğru ilerledi sonra içgüdüsüyle. Ama nöbetçi kapıyı sürmeleyip arkasına dikilmişti bile. Merdivende Çerniyak yaptığı işlerden son derece hoşnut, gitmeye hazırlanırken son emrini veriyordu muhafıza. Bütün bu pisliği koyuverdiğimi söyle komutanına. Bunları boş yere buraya doldurduğu için 15 gün hapis yatacağını da eklersin. Ne iş be? İçerideki kilitli kuşa gelince... Karargaha yollayın. Bizzat ben göreceğim onun hesabını. Yedinci çiti sıçrayıp açtıktan sonra durdu Korçak'ın. Boğucu bir hücrenin içinde yarı aç geçirdiği günler vücudunda güç bırakmamıştı. Eve de gidemiyordu şimdi. Burjaklara gitse o da bir o kadar tehlikeli. Üstelik onların başına da bela açabilirdi. Ne yapacaktı peki? Kime başvuracaktı şimdi? Büyük bir şaşkınlığa kapılıp olduğu yere adeta çakıldı birdenbire. Orman müdürünün bahçe duvarıydı yaslanmış olduğu kazıklar. Mecalsiz ayakları onu demek buraya sürükleyip getirmişti kendiliğinden. Aklından bile geçirmemişti buraya gelmeyi. Hayır, farkında değildi. Ama gelmişti işte. Kimsenin kendisini göremeyeceği küçük bir koruluk vardı bahçede. Önce dinlenmek. Duvarı güçlükle açtı. Sığınağı hemen şuracıktaydı işte. Yazları yaban üzümleriyle şenlenirdi bu köşe. Bugünse çırılçıplak kalmıştı. Yazık. Daha korunaklı bir başka yer arasa kendisine. Ama çok geçti artık. Kocaman bir köpek vahşice uluyarak üstüne geliyordu. Bir tekme savurdu ilkin. Köpek gerilemişti. Ama ikinci hamleye hazırlanıyordu şimdi homurdanarak. Dayanabilecek miydi acaba? Tanıdık ve ince bir ses yükselip yetişti imdadına. Geriye Trezor, buraya! Tonya koşmuş ve köpeği yakalayıp çekmişti. Karanlığın içinde duvara yaslanmış silüete dönmüştü şimdi. Peki ama nasıl girebildiniz buraya kadar? Isırabilirdi sizi köpek. Allah'tan ki zamanında yetiştim, yoksa... Yavaşça inip kesilmişti kızın sesi. Bu sefil kılıklı genç ne kadar da korçakine benziyordu ya Rabbi. Duvara yapışık gölge güçlükle kımıldadı ve mırıldandı yumuşak bir sesle. Beni tanımadın mı? Tanımadınız mı yoksa? Birden fırladı Tonya. Pavluşa, sensin bu öyle ya. Artık serbestsin demek. Biliyor musun olup bitenleri? Hepsini biliyorum. Lise her şeyi anlattı bana. Ama söyle, nasıl serbest bırakıldın? Yorgun bir ses cevap verdi Tonya'ya. Yanlışlıkla bıraktılar. Ben de kaçtım tabii. Arasalar gerek şurada. Tesadüfen geldim buraya. Şu korunun içinde biraz dinleneyim diyordum. Özür diler gibi ekledi sonra. O kadar yorgunum ki. Birkaç saniye öylece baktı ona kız. Merhamet, sevgi, endişe, sevinç, karma karışık bir alay duygu taşıyordu gözlerinden. Ve birden çözüldü. Pavluşam, küçük Pavkan benim. Seviyorum seni, duyuyor musun? Benim küçük, inatçı sevgilim. Niye çekip gittin öyle geçen gün? Artık bir daha gitmek yok Pavluşka. Hiçbir yere bırakmam seni. Buraya bize geleceksin. Bende kalacaksın. Güvencede olursun burada. Ne kadar uzun zaman gerekliyse saklarım seni. Bırakmam. Başını salladı Pavka. Sizde olduğumu keşfederlerse başınıza büyük bela açılır. Kalamam bunun için işte. Yumruklarını sıkmıştı Tonya. Uzun kirpiklerinin ardından pırıl pırıl yanıp söndüğü seçiliyordu gözlerinin. Gelmeyecek olursan dedi. Beni bir daha hiç göremezsin. Artem de yok zaten burada. Bütün demir yolcular silah altına alındı. Nereye gidebilirsin söyle. Açlık ve yorgunluk kırdı Pavel'in direncini. O Tonya'nın odasında divana yerleşirken mutfakta da ana kız konuşmaktaydılar. Dinle anne, şu anda odamda öğrencim Korçagin var. Anımsıyorsun değil mi? Hiçbir şey gizlemek istemem senden. Bolşevik bir gemiciyi kurtardı diye tutuklamışlardı onu. Şimdi kaçmış ve gidecek hiçbir yeri yok, anlıyor musun? Sesi titriyordu. Ağlamaklı bir tonla, yalvarırım anneciğim diye devam etti. İzin ver de bizde kalsın. Kalsın kalmasına, ben sesimi çıkarmam. Ama nereye saklayacaksın? Kıpkırmızı kesilmişti Tonya. Bulanık ve heyecanlı bir sesle cevap verdi kadına. Odamdaki divanda yatar. Bu arada babama hiçbir şey söylemesek olmaz mı anne? Ekaterina Mikhailovna kızının gözlerinin içine baktı. Döktüğün gözyaşlarının nedeni demek oydu. Oydu anne. Ama daha küçücük bir çocuk bu. Evet ama kaçmamış olsa tıpkı bir büyük gibi kurşuna dizilecekti. Pavel'in evlerinde kalışını hoşgörüyle karşılamasına rağmen Bayan Tumanova hem bu kalış için gösterilen nedenden hem de Tonya'nın bu oğlana duyduğu yassınmaz sempatiden endişeye kapılmıştı. Oradan oraya koşuşmaktaydı Tonya şimdi. Banyo yapması gerek. Tam bir ateşçi gibi kirpas içinde. Düşün ki kaç gündür vücudu su görmemiş. Hemen su ısıtıp temiz çamaşır çıkardı ve kolundan kaptığı gibi banyo odasına sürükledi Pavel'i. Üstünde ne varsa çıkar. Anlıyor musun? Elbiselerinin baştan aşağıya yıkanması gerek. Bak bunları giyersin şimdilik. İskemlenin üzerine iltinayla yerleştirmiş olduğu bir gemici gömleğiyle çizgili bir pantolonu göstermekteydi. Bunları kıyafet balosunda giymiştim diye ekledi. Sana uyar tahmin ederim. Uydurmaya çalış artık işte. Ben de bu arada yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Kapıyı çarparak çıktı acelesinden. Pavel'e boyun eğip dinlenenleri yapmaktan başka bir şey kalmıyordu. Bir saat sonra da her üçü, ana, kız ve Korçagin mutfakta yemekteydiler. Öylesine açtı ki Pavel hiç farkında olmaksızın üçüncü tabağı boşaltıvermişti. Başlangıçta Ekaterina Mikhailovna'nın varlığından sıkıntı duymamış değildi tabii. Ama kadının dostça davranışı karşısında yavaş yavaş cesaretlenmiş ve sorduğu zaman da başından geçenleri anlatmak için naz etmemişti. Peki ama, dedi kadın hikaye bitince, şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz bakalım? Artem'i görmek, sonra da en kısa zamanda ortadan yok olmak. Ama nereye? Uman bölgesine ya da Kiev'e. Tam karar vermiş değilim aslında. Şimdilik önemli olan gitmek. Bir an önce gitmek. Bütün bu olup bitene inanamıyordu bir türlü. Daha bu sabah hapiste inlemekteydi. Akşamsa Tonya duruyordu karşısında. Üzerinde tertemiz giysiler vardı ve özgürdü işte. İçinde yeniden tutuklanabilirim korkusu da olmasa alabildiğine mutlu duyacaktı kendini. Ama kendini alabildiğine rahat hissettiği bu büyük ve huzur dolu evin bir anda bir fare kapanı haline gelebileceğini de unutmuyordu. Gitmek gerekirdi, evet. Bir an önce gitmek. Oysa nasıl da istiyordu kalmayı. Şimdi Garibaldi'nin yaşamını okumak. Bir zamanlar nasıl da imrenip özendiği o gürültülü yaşamı. Ancak bir haftadan beri tehlikeyle karşı karşıya kaldığını ve bu bir haftanın bile ona sonsuzluk kadar uzun geldiğini düşündü Falka. Pek de öyle kahraman sayılmam dedi kendi kendine. Yalnızdılar şimdi. Ona doğru eğilmişti Tonya ve kızın koyu mavi gözleri ucu bucağı belli olmayan bir deniz gibi görünüyordu Falka'ya. İster misin sana Kristina'yı anlatayım Tonya? Anlat tabii. Hem de çabuk anlat. Anlattı. O günden sonra da bir daha görünmedi. Güçlükle kelimeler boğazında düğümlenerek telaffuz etmişti bu son sözleri. Uzun bir sessizlik oldu. Yalnız duvar saatinin sarkacı işitiliyordu şimdi. Ve Tonya başını eğmiş, hıçkırmamak için dudaklarını ısırmaktaydı. Bana yardım etmelisin Tonya. Depoya gidip Artem'e ne olduğunu öğrenmek gerek. Bir mektup karalasam Seraşka'ya götürürsün değil mi? Onun da bildiği bir karga yuvası var. Revolveri saklamıştım oraya. Bana hemen bu gece getirsin o revolveri. Söz, hemen şimdi gidip Lissukarko'yu alacağım yanıma. Biz ikimiz her şeyi hallederiz. Merak etme hiç. Geç geldi Tonya. Pavel uyumaktaydı. Bir elin okşayışıyla uyandı ve sevinçle gülümseyen Tonya'yı buldu karşısında. Artem neredeyse gelecek. Bay Sukarko'nun sorumluluğu altında bir saatlik zamanı var. Lokomotif depodaydı ama kendisiyle serbest konuşamadığım için gerçeği anlatamadım. Sadece bir randevu vermekle yetindim. Zaten işte geldi bile. Kapının eşiğinde çakılıp kalmıştı Artem. Gözlerine inanamıyordu bir türlü. Tonya, difodan perişan halde yatmakta olan babası endişelenmesin diye fırlayıp kapıyı kapattı. Artem, güçlü kollarıyla kardeşini kucakladığında Pavel'in kemikleri çatırdıyordu sanki. Pavka, yumurcağım benim. Şöyle karar verildi. Pavel Şafak'la birlikte Brusyak'ın yönetimindeki lokomotifle Kasatin'e gidecekti. Hiçbir zaman yumuşamaz gibi gözüken Artem, son günlerde duyduğu endişeden olacak, mutluluktan uçuyordu sanki. Tamam değil mi yumurcak? Anlaştık işte. Sabah 5'te Antrepo'da bekliyorum seni. Odunlarla birlikte seni de yükleyeceğiz makineye. Kalıp seninle bir parça gevezelik etmek isterdim doğrusu ama zamanım geldi artık. Dönmeliyim. Biz seferiler, demir yolcular tugayını oluşturuyoruz şimdi. Silahlı askerlerin gözetimi altındayız gene tabii. Tıpkı Alman işgali zamanında olduğu gibi. Ve gitti. Akşam yavaş yavaş çöküyordu artık. Tonya'nın odasında durmadan dolaşarak Seraşka'yı bekliyordu Pavel. Ana kızı ise içeride Bay Tumanov'un başucundaydılar. Seraşka ile birlikte kız kardeşi de gelmişti. Yarı karanlıkta sessizce konuştular. Revolveri getiremedim. Ev petrovestlerle dolu bilsen. Hatta öyle sanıyorum ki bu sefer ateşe verecekler evi. Yuvaya tırmanmanın olanağı yoktu sözün kısası. Ne bela be. Allah kahretsin. Ama böylesi belki de daha iyidir. Yolda ne olacağı bilinmez çünkü. Bir de üzerimde silah bulacak olurlarsa vay benim başıma gelecekleri. Bu sefer işimi bitirirler artık. Ama onlara bırakma o silahı. Oradan al ve sakla. Ne olur. Valya yaklaşarak sordu. Ne zaman gidiyorsun? Şafak'la birlikte. Anlatsana başından geçenleri. Sevgiyle ayrıldılar. Seraşka'nın dili titriyordu heyecandan. İyi yolculuklar derken. Bizi unutma Pavka diye fısıldadı Valya üzgün bir sesle. Sessizliğe gömülmüş olan koca evin içini ne Tonya'nın ne de Pavel'in aklından bile geçmiyordu uyumak. 6 saat daha birlikteydiler ancak ve sonra belki de sonsuza dek ayrılmak gerekecekti. Uyumak olanaksızdı ama konuşmak bu kadar kısa bir zamanda kafalarına dört bir yandan hücum eden şeyleri nasıl anlatabilirlerdi birbirlerine? İkinci öpüşmeleriydi bu ve annesinden başka hiç kimse öpmemişti daha Korçagin'i. Dövülmüştü, azarlanmıştı yalnız. ve Tonya'nın dudaklarındaki o büyüleyici sıcaklığı daha da şiddetle duydu. Saçlarını kokuyordu kızın durmadan, yüzünü okşuyordu. Seni öylesine seviyorum ki Tonya, sevgimi söylemeyi bile beceremiyorum bak. Birden düşünceleri kararır gibi oldu. Yanındaki bu yumuşacık vücut nasıl da derin bir itaatle sokulmuştu kendisine. Ama o çocukça sevgi baskın çıktı sonunda, tuttu kendini. Dinle Tonya, bütün bu gürültü patırdı iyice sona erdiğinde ben kesinlikle mentor olmuş olacağım. İşte o zaman eğer beni reddetmezsen, eğer beni bir oyuncak gibi değil de gerçekten, yani beni ben olarak istersen, dünyanın en sadık kocası olurum sana ve kesinlikle dövmem seni, söz veriyorum. Sana değil dövmek en küçük bir üzüntü verecek olursam, bak işte önünde yemin ediyorum, canımı şeytan alsın. Birbirinin kollarında uyuyup kalmaktan ürktükleri için ve tabii Tonya'nın annesinin aklına kötü bir şey gelmesin diye aynı zamanda aralarındaki aşkı hiçbir zaman unutmayacaklarına söz verip ayrıldılar. İstasyona doğru koşuyorlardı sabah sisinin nemliliği içinde. Antrepoda Artem sabırsızlanmaya başlamıştı bile. Kabinenin penceresinden ortalığı kolacan etmekte olan Buruşak Baba gördü ilkin onları. Islıklar çıkan koca buharla kaplıydı lokomotifin dört bir yanı. Vedalaşma kısa sürdü. Madenin masabakları hızla tırmanıp döndü Pavel ve iki silüet gördü yolun kıyısında. Artem'in dev yapısıyla küçücük, narin vücudunu Tonya'nın. Saçları rüzgarda uçuşan genç kıza göz ucuyla baktı Artem. Gözyaşlarını güçlükle tuttuğu belliydi. İçini çekerek, ya ben dört başı mamur bir aptalım diye düşündü kendi kendine. Ya da bu kızla bu olan biraz kafadan çatlak. Ve Tonya'ya doğru eğilip elini uzattı. Artık dost olduk değil mi hanım? Tonya'nın ufacık eli Artem'in kocaman pençesinde kayboluvermişti. Gittikçe hızlanan trenin gürültüsü geliyordu uzaktan. Siperlerle delik deşik olmuş ve bir dikenli tel şebekesiyle baştan başa kaplanmış olan kent, tam bir haftadan beri topçu ateşlerin inleyişi ve kurşun vızıltıları içinde uyuyup uyanıyordu. Ancak gece geç vakitlere doğru ortalığa yerleşen sessizlik zaman zaman duyulan korkulu salvolarla yırtılmaktaydı.